Ayrım 16. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 165. Transatlantiklerdeki gibi modaya uygun giyinmişlerdi. Yastıklı ipek eteklikler, dantel yakalar, müslinden yapılma çiçeklerle süslenmiş şapkalar, kadınların daha genç olanları günde birkaç kez tepeden tırnağa kılık değiştiriyorlardı. Öyle ki öteki yolcular sıcaktan boğulurken onlar bahar gibi taptaze görünüyorlardı. Üçü de şemsiyeleriyle tüy yelpazelerini ustalıkla kullanıyorlardı ama bunu o dönemin Monfokslu kadınları gibi çözülmesi güç art anlamlarla yapıyorlardı. Aynı aileden oldukları kuşku götürmemekle birlikte Florentino Ariza aralarındaki ilişkiyi saptayamamıştı. Önce daha yaşlı olanın ötekilerin anneleri olduğunu düşündü ama sonraları anneleri olacak yaşta olmadığının farkına vardı. Üstelik ötekilerin katılmadıkları yarı yaz giysileri giyiyordu. İçlerinden birinin ötekiler bitişik kuşetlerde uyurken yaptığı şeyi nasıl yapabildiğini anlayamıyordu. Tek akla yakın varsayım, kamerada yalnız kaldığı bir andan yararlanması ya da kim bilir belki de böyle bir anı kendisinin yaratmış olmasıydı. Bazen ikisinin geç saatlere dek hava almak için güverteye çıktıkları sırada üçüncüsünün bebeğe bakmak için kamerada kaldığını saptadı. Ama çok sıcak bir gece üstü tülle örtülü, sorgun ağacından yapılma kuş kafesinde uyuyan bebekle birlikte üçü de güverteye çıktılar. Arap saçı gibi dolaşık belirtilere karşın Florentino Ariza, üçünün en yaşlılarının saldırının öznesi olması olasılığını hemen bir yana bıraktı. Sonra içlerinde en genç, en gözü pek olanı da bıraktı bir yana. Geçerli nedenlerden değil, sadece üç kadını kaygıyla gözetlemesi, anlık sevgilisinin kafesteki bebeğin annesi olması için yüreğinin derinliklerinde duyduğu isteği doğruladığı için yaptı bunu. Bu varsayım onu öylesine kışkırttı ki, bu genç annenin yalnızca çocuğu için yaşadığının açıkça ortada oluşuna hiç aldırmadan, Fermina Daza'dan bile daha çok düşünmeye başladı onu. 25 yaşında var yoktu. İnce, uzun, sarışındı. Ona daha da uzak bir hava veren Portekizli göz kapakları vardı. Oğluna gösterdiği sevecenliğin kırıntıları bile kim olursa olsun bir erkeğe yeterdi. Ötekiler dama oynarken o sabah kahvaltısından yatıncaya dek salonda çocuğuyla ilgileniyordu. Onu uyutmayı başarınca sorgun ağacından kafesi güvertenin en serin yerine tavana asıyordu. Uyurken de ilgisini eksik etmiyordu. Alçak sesle aşk şarkıları söyleyerek kafesi sallıyor, düşünceleri yolculuğun sıkıntıları üstünde uçuşuyordu. Florentino Ariza onun er geç tek bir el kol devinimiyle de olsa kendini ele vereceği umuduna sarılıyordu. Okuyormuş gibi yaptığı kitabının üstünden hiç çekinmeden bakarak keten bluzunun üstüne taktığı pandantifinin ritminden, soluk alışındaki en küçük değişiklikleri bile gözlüyor, yemek salonunda onun karşısına geçecek biçimde oturmak için yer değiştirecek denli hesaplı bir densizliğe vardırıyordu iş. Ama gizini paylaşan kişinin gerçekte o olduğuna ilişkin en küçük bir belirti bile yakalamayı başaramadı. Ondan kalan tek şey, arkadaşlarından genç olanı böyle seslenmişti ona çünkü, adıydı yalnızca, Rosalba. Yolculuğun 8. günü gemi mermer çeperli dar bir boğazdan güçlükle geçerek Puerto Nare'ye yanaştı. Yolculuklarını son iç savaştan en çok zarar gören eyaletlerden biri olan Antioquia'ya dek sürecek olan yolcuların burada inmeleri gerekiyordu. Liman palmiyelerden yapılmış 5-6 kulübeyle çinko damlı ahşap bir dükkandan oluşuyor, yalın ayak, iyi silahlanmamış birkaç devriye askeri tarafından korunuyordu. Asilerin gemileri yağmalamak için bir plan hazırladıkları haber alınmıştı çünkü. Evlerin ardında uçurumun kıyısına oyulmuş atnalı biçiminde çıkıntılı yabanıl dağlar yükseliyordu göğe. Gemide kimse rahat uyumadı ama gece saldırı da gerçekleşmedi. Gün ağarırken liman, Cordillera Central sıra dağlarındaki orkide ormanlarına dek 6 gün süren tırmanışı hazır bekleyen dizi dizi katırlar arasında hurma kozalağından yapılmış uğurluklar ve aşk iksirleri satan kızılderililerle bir pazar yerine dönüşmüştü. Florentino Ariza, geminin zencilerin sırtında yük boşaltılmasını seyrederek eğlenmişti. Çin porselenleriyle dolu sepetlerin, Envigadolu evde kalmış kızlar için kuyruklu piyanoların indiğini görmüştü. Gemiden inen yolcular arasında rozalbaların da bulunduğunu çok geç fark etti. Amazon çizmeleri, ekvator renklerinde şemsiyeleriyle katırlara yan binmişlerdi çoktan. Onları gördüğünde. O zaman günlerdir cesaret edemediği adımı attı. Rosalba'ya eliyle bir veda işareti yaptı. Üç kadın onu öyle bir içli dışlılıkla yanıtladılar ki gecikmiş göz bekliğinden ötürü içi burkuldu. Artlarında bavulları, şapka kutuları ve çocuk kafesiyle yüklü katırlar, dükkanın arkasında kıvrıldıklarını, az sonra da bir dizi işçi karıncalar gibi uçurumun kıyısında tırmandıklarını gördü. Yaşamından bütün bütün çıkıp gitmişlerdi. O zaman dünyada yapayalnız hissetti kendini. Son günlerde pusuda bekleyen Fermina Daza'nın anısı öldürücü bir darbe indirdi ona. O cumartesi onun gösterişli bir düğünle evleneceğini biliyordu. Onu en çok seven, her zaman da sevecek olan varlığın onun uğruna ölme hakkı bile yoktu. O ana değin, gözyaşlarına boğulmuş olan kıskançlık ruhuna egemen oldu. Fermina Daza'nın salt toplumda bir süs olarak koca diye seslendiği bir adama, tam sevgi ve bağlılık andı içeceği sırada, tanrısal adaletin yıldırımıyla çarpılması için Tanrı'ya yakarıyor, kendisinin olmazsa hiç kimsenin olmayacak olan gelinin, ölüm çiğiyle ağarmış portakal çiçekleri, büyük sınavın önünde gömülü 14 psikoposun ölümcül mermer yontularının üstüne yayılan köpük köpük tüller arasında, boylu boyunca katedralin döşemeleri üstüne uzanmış görüntüsüyle kendinden geçiyordu. Ama öcünü aldıktan sonra kendi kötülüğünden pişmanlık duydu. O zaman Fermina Daza'nın tertemiz soluğuyla, yabancı ama canlı, ayağa kalktığını gördü. Onsuz bir dünya düşünmesi olanaksızdı çünkü. Artık uyuyamıyordu. Ara ara bir şeyler atıştırmak için sofraya oturuyordu ama bu, Fermina Daza'nın sofrada olduğunu düşlediğinden ya da tam tersine uğrunda aç kalarak onu onurlandırmak istemediğindendi. Bazen Fermina Daza'nın günlük şenliğin esrikliği içerisinde, hatta balayının ateşli gecelerinde bir an, hiç olmazsa bir an, ama mutlaka bir an acı çekeceğini, alaya alınmış, aşağılanmış, horlanmış sevgilisinin hayalinin zihninde canlanacağını, mutluluğuna gölge düşüreceğini düşünerek avutuyordu kendini. Yolculuğun sona ereceği Karakoli Limanı'na varmadan bir gece önce, kaptan mürettebattan oluşan bir üflemeli çalgılar orkestrası, kaptan köşkünden atılan renk renk havai fişeklerle geleneksel veda balosunu verdi. Büyük Britanya elçisi, Odysseusvari eşsiz bir stoiklikle, çiftesiyle öldürmesine izin verilmemiş olan hayvanları fotoğraf makinesiyle avlayarak göğüs germişti yaşama. Yemek salonunda resmi giysileriyle görülmediği hiçbir gece olmamıştı. Ama balo gecesi, McTavish klanının skoç kostümüyle ortaya çıkıp gayda çaldı. İsteyenlere ulusal danslarını öğretti. Tanyeri ağırmadan neredeyse sürükleyerek kamarasına taşımak zorunda kaldılar onu. Florentino Ariza, acıdan bitkin, şenlik uğultusunun bile ulaşmadığı ıssız güvertenin uzak bir köşesine çekilmiş, soğuktan kemiklerinin sızlamasına karşı koymak için Lotario Tugut'un paltosuna sarılmıştı. Ölüme hüküm giymiş bir mahkumun idam sabah uyanışı gibi, sabahın beşinde uyanmış, bütün bir pazar Fermina Daza'nın düğününün an an tasarlamaktan başka bir şey yapmamıştı. Çok sonra evine döndüğünde saatlerde yanıldığının, her şeyin tasarladığından farklı olduğunu bilincine vardı. Ama yine de imgelemiyle alay etme sağduyusunu gösterdi. Ama her şeye karşın yeni evlilerin kendilerini ilk gecenin hazlarına bırakmak için gizlice bir kapıdan süzüldükleri anın geldiğini düşündüğü zaman yeni bir ateş nöbetiyle doruğa ulaşan acılı bir pazar oldu o pazar. Onun ateşten titrediğini gören biri kaptana haber verdi. O da bir kolera vakası olmasından korkarak gemi doktoruyla birlikte eğlenceyi bırakıp geldi. Doktor, bolca bromür vererek ne olur ne olmaz diye karantina kamerasına yolladı onu. Ama ertesi gün Karakoli'nin sarp kayalıkları ufukta belirdiğinde ateşi düşmüş, neşesi yerine gelmişti. Yatıştırıcıların durgunluğu içinde telgrafçılığın parlak geleceğinin canı cehenneme yollayıp aynı gemiyle eski sokağına, Calle de las Ventanas'a dönmeye kesin olarak karar vermişti çünkü. Kraliçe Victoria'nın elçisine bıraktığı kameraya karşılık geri dönüşünü sağlaması güç olmadı. Kaptan da telgrafın geleceğin bilimi olduğu savını öne sürerek onu caydırmaya çalıştı. Öyle ki, dedi, daha şimdiden gemilerde kurulacak bir sistem üstünde çalışılıyordu. Ama o, öne sürülen tüm kanıtlara karşı dinledi. Sonunda kaptan geri götürdü onu. Ona bir kamera borçlu olduğundan değil, Karayip Irmak şirketiyle sağlam bağları olduğunu bildiğinden. Dönüş yolculuğu 6 günden az sürdü. Florentino Ariza, tan sökerken Mercedes lagunasına girdiklerinde, balıkçı kayıklarının ışıklarının geminin dümen suyunda dalgalandığını görünce evine döndüğünü duyumsadı. Eski İspanyol kanalı taranıp yeniden hizmete açılmadan önce, Körfez'den 9 mil uzaklıkta, ırmak gemilerinin bağlama limanı olan Yitik Çocuk Koyu'na yanaştıklarında gün ağarmamıştı daha. Yolcuların saat 6'ya dek kendilerini kıyıya çıkaracak şalapaları beklemeleri gerekiyordu. Ama Florentino Ariza öyle heyecanlıydı ki çok daha erken binmişti posta kayığına. Memurlar kendilerinden biri sayıyorlardı onu. Gemiden ayrılmadan simgesel bir davranışta bulunma dürtüsünü yenemedi. Petatesini suya atıp görünmez balıkçıların meşaleleri arasından lagunadan çıkıp açık denizde gözden silininceye dek bakışlarıyla izledi onu. Ömrünün geri kalan yıllarında ona artık hiç gereksinim duymayacaktı. Çünkü Fermina Daza'nın kentinden bir daha hiç ayrılmayacaktı. Sabahın erinde koy uykudaydı. Havada asılı kalmış sise karşın Florentino Ariza katedralin günün ilk ışıklarıyla altın gibi parlayan çanını gördü. Teraslardaki güvercinlikleri gördü. Onlara göre yönünü belirleyerek Casal Duero Markisi'nin sarayının balkonunun yerini saptadı. Orada mutsuzluğunun nedeni olan kadının, doygun kocasının omzuna yaslanmış uyumakta olduğunu düşündü. Bu düşünce yüreğini parçaladı ama onu uzaklaştırmak için hiçbir şey yapmadı. Tam tersine acısından tat aldı. Posta kayığı, pazar yerinin bin bir çeşit kokularının deniz dibinin pis kokusuyla karışarak tek bir iğrenç kokuya dönüştüğü rıhtımda, demirlemiş yelkenliler labirentinin arasından kendine yol açarken, güneş ortalığı ısıtmaya başlıyordu. Riohacha gemisi yeni girmişti limana. Liman işçileri bellerine dek suyun içinde yolcuları gemiden alıp kıyıya taşıyorlardı. Posta kayığından kıyıya atlayan Florentino Ariza oldu. O andan başlayarak da artık körfezin pis kokusunu değil, Fermina Daza'nın özel kokusunu duydu kentin içinde. Her şeye onun kokusu sinmişti. Telgrafhaneye dönmedi. Tek uğraşı, annesinin ona satın aldığı hamağa uzanıp ezberleyinceye dek bir kez daha dokunduğu aşk romanlarıyla halk kitaplığı kitapları gibi görünüyordu hala. Kemanının nerede olduğunu sormadı bile. Yakın arkadaşlarıyla bağlarını yeniden kurdu. Ara ara bilardo oynuyorlar ya da katedral meydanının kemerleri altındaki açık hava kahvelerinde gevezelik ediyorlardı. Ama cumartesi balolarına bir daha gitmedi. Fermina'sız düşünemiyordu onları. Daha yarım kalan yolculuğundan döndüğü sabah, Fermina Daza'nın balayını Avrupa'da geçirmekte olduğunu öğrenmiş, allak bullak yüreği onun orada bütün bütün değilse de en azından yıllarca kalacağı sonucuna varmıştı. Bu inanç ilk kez unutacağı umudunu esinledi Florentino Ariza'ya. Anısı gittikçe canlanarak bütün öteki anıları bastıran Rosalba'yı düşünüyordu. Yaşamı boyunca hiç kesmeyeceği, uçları pomatla yapıştırılmış bıyıklarını uzatmaya başladığı, varoluş biçimini değiştirdiği, aşkının yerine başka bir aşk koyma düşüncesini onu önceden kestirilemeyen yollara sürüklediği dönemdi bu dönem. Fermina Daza'nın kokusu yavaş yavaş seyrekleşti. Yoğunluğu azaldı, sonunda yalnız beyaz gardenyalarda kaldı. Yaşamını nasıl sürdüreceğini bilmeksizin akıntıya kapılmış giderken, savaş sırasında bir gece Nazaret'in anlı şanlı dulu, asi General Ricardo Gatan Obeso'nun kuşatması sırasında evi bir top ateşiyle yıkıldığından korku içinde onların evine sığındı. Transito Ariza fırsat ganimet bilerek dulu kendininkinde yer olmadığı bahanesiyle ama gerçekte yaşamını zehir eden aşktan onu bir başka aşkın kurtaracağı umuduyla oğlunun yatak odasına gönderdi. Florentino Ariza geminin kamerasında Rosalba tarafından erdemliği bozulduğundan beri sevişmemişti. Bu yüzden böyle olağanüstü bir gecede dulun yatağında yatması doğal göründü ona. Ama onun yerine Nazaret'in dul karısı verilmişti kararı. Florentino Ariza'nın ne yapacağını bilmeksizin uzandığı yatağın kıyısına oturdu. 3 ay önce yitirdiği kocası için duyduğu onulmaz acıyı anlatmaya başladı. Bir yandan da dulluk tüllerini çıkarıp havaya savuruyordu. Sonunda üstünde hiçbir şey kalmadı. Nikah halkası bile. Yapma incilerle işlenmiş tafta bluzunu çıkarıp odanın bir köşesindeki koltuğun üstüne fırlattı. Korsesini omzunun üstünden yatağın öte yanına savurdu. Bileklerine dek inen etekliğiyle fırfırlı iç etekliğini, jartiyerinin saten kemerini, ipek yaz çoraplarını bir çırpıda çıkardı. Hepsini yerlere saçtı. Öyle ki oda yasının son kalıntılarından bir halıyla kaplandı. Bunları büyük bir neşeyle öyle ölçülü duraklarla yapıyordu ki her devinimi o anda asi birliklerin kenti temellerinden sarsan top atışlarıyla kutlanıyormuş gibiydi. Florentino Ariza onun sütyeninin kancasını açmasına yardım etmeye çalışmıştı. Ama o usta bir el becerisiyle kendisinden önce davrandı. 5 yıllık sadık evlilik yaşamında sevişmenin başından sonuna dek tüm aşamalarında kimsenin yardımını almaksızın kendi kendine yetmeyi öğrenmişti çünkü. Sonunda bu yüzücünün hızlı devinimiyle bacaklarından kaydırarak dantel donunu çıkarttı, yarı çıplak kaldı. 28 yaşındaydı, 3 doğum yapmıştı ama çıplaklığı el değmemiş bir kızın baş döndürücülüğünü koruyordu hala. Florentino Ariza onu baştan çıkmış sanmasın diye kocasına hiçbir zaman yapamadığı gibi kendi ateşiyle yanarak onu soyan demir gibi katı yas yoksunluğunu 5 yıllık evlilik bağlılığının şaşkınlık ve masumluğuyla bir atılışta doyurmaya çalışan bu yabanıl kısrağın saldırgan dürtülerini yas giysilerinin nasıl gizleyebildiğini hiçbir zaman anlayamayacaktı. O geceden önce, dahası anasının onu doğurduğu o mutlu andan beri ölü kocasından başka bir erkekle aynı yatakta birlikte olmamıştı. Pişmanlık gibi tatsız bir duyguya kaptırmadı kendini. Tersine, damların üstünden uğuldayarak geçen top atışlarıyla uyandı. Gün ağarıncaya dek kocasının üstün niteliklerini saydı döktü. Onsuz ölmekten başka bir sadakatsizlikle suçlamadı kocasını. Onun hiçbir zaman şimdi üç parmak boyunda bir düzine çiviyle çivilenmiş tabutunun içinde, toprak altında 2 metre derinlikte olduğu kadar kendisinin olmadığını bildiği için de kurtulmuş hissediyordu kendini. Mutluyum, dedi. Çünkü evde olmadığı zamanlar onun nerede olduğunu ancak şimdi kesinlikle biliyorum. O gece bir çırpıda o sevimsiz gri çiçekli bluzlar aşamasından geçmeksizin yaz giysilerini çıkardı. Yaşamı aşk şarkılarıyla, papağanlar, kelebeklerle süslü baştan çıkarıcı giysilerle doldu yeniden. Bedenini kim isterse ona vermeye başladı. General Gayten Obezo'nun birlikleri 63 günlük bir kuşatmadan sonra bozguna uğratılınca, top ateşleriyle delik deşik olmuş evini yeniden yaptırdı. Fırtınalı havalarda azgın denizin öfkesini açığa vurduğu dalga kıranın üstünde bir de güzel teras yaptırdı. Burası hiç şaka etmeksizin söylediği gibi yalnızca hoşuna giden erkekleri ne zaman gönlü nasıl isterse kabul ettiği aşk yuvasıydı onun. Karşılığında hiç kimseden tek kuruş bile istemeksizin ona iyilik edenlerin erkekler olduğuna inanıyordu çünkü. Çok seyrek bazı durumlarda bir armağan kabul ediyordu. O da altın olmaması koşuluyla. Öyle ustaca davranıyordu ki hiç kimse uygunsuz davranışlarının açık bir kanıtını gösteremezdi. Yalnızca bir kez skandalın eşiğine geldi. Başpiskopos Dante de Luna'nın yanlışlıkla toplanmış bir tabak zehirli mantar yediği için ölmediği, Nazaret'in dul karısının günahkarca kışkırtmalarında ısrar edecek olursa, onu canına okumakla tehdit ettiği için mantarları bile bile yediği söylentisi yayıldığında. Bunun doğru olup olmadığını kimse sormadı ona. Kendisi de söz etmedi bundan. Yaşamında hiçbir şey değişmedi. Gülmekten katıla katıla söylediğine göre tüm eyaletin en özgür kadınıydı o. Nazaret'in dul karısı hiçbir zaman en işi başından aşkın olduğu zamanlarda bile Florentino Ariza'nın randevularına gitmemezlik etmedi. Üstelik hiçbir zaman seviyormuş ya da seviliyormuş gibi yapmadan ama her zaman aşka benzeyen ama aşk gibi sorunları olmayan bir şey bulmak umuduyla. Bazen Florentino Ariza gidiyordu onun evine. O zaman denize bakan terasta tuzlu köpüklerle ıslanarak ufukta dünyanın doğuşunu seyretmek hoşlarına giderdi. Florentino Ariza, oteldeki gözetleme deliklerinden seyrettiği tüm oyunları, Lotario Tugut'un alem yaptığı geceler ulu orta açıkladığı formülleri canla başla öğretiyordu ona. Sevişirlerken bakmasına izin vermeye, klasik misyoner pozisyonu yerine bisiklet ya da ızgarada piliç yahut kanatları koparılmış melek pozisyonunu uygulamaya kışkırtıyordu onu. Bir seferinde hamakta değişik bir şey keşfetmeye çalışırken ipler kopunca ansızın canlarından oluyorlardı. Verimsiz derslerdi bunlar. Çünkü Nazaret'in dul karısı atak bir öğrenciydi ama yöneltilmiş sevişmeler konusunda hiç mi hiç yeteneği yoktu. Yatağın dinginliğinin büyüsünü hiç anlamıyordu. Esinlendiği bir an bile olmadı. Orgazmları yetersiz, yüzeyseldi. Hüzünlü bir çözülme. Florentino Ariza uzun zaman onun yaşamındaki tek erkek olduğu yanılgısıyla yaşadı. Buna inanması hoşuna gidiyordu dul kadının. Ta ki uykusunda konuşma şanssızlığına uğradığı güne değin. Florentino Ariza uykusunda konuşurken onu dinleyerek yavaş yavaş düşlerinin seyir defterini parça parça birleştirip yeniden oluşturdu. Gizli yaşamının sayısız adalarına sokuldu. Böylece onun kendisiyle evlenmeyi düşünmediğini, kendisini baştan çıkardığı için duyduğu büyük gönül borcundan ötürü kendini Florentino Ariza'nın yaşamına bağlı hissettiğini öğrendi. Şöyle demişti ona sık sık: "Beni orospu yaptığın için sana tapıyorum." Bir bakıma pek de haksız sayılmazdı. Florentino Ariza doğuştan, erdenlikten, dulluğun perhizinden daha tehlikeli olan geleneksel bir evliliğin erdenliğini bozmuştu. Sevginin sürmesine katkıda bulunacaksa yatakta yapılan hiçbir şeyin ahlaka aykırı olmadığını öğretmişti ona. Bundan böyle yaşama nedeni olacak bir şey daha öğretmişti. İnsanın yatışlarının sayısının daha doğarken belli olduğuna, nedeni ister insanın kendisine ister başkalarına bağlı olsun, ister gönüllü olarak ister zorla, kullanılmayan yatışların bir daha geri gelmemek üzere yitip gideceklerini inandırmıştı onu. Kadının yeteneği bunu harfi harfine almasıydı. Yine de onu herkesten daha iyi tanıdığına inandığından, Florentino Ariza, öylesine çocukça yollara başvuran, üstelik yatakta durmadan ölmüş kocası için duyduğu üzüntüden dem vuran bir kadının böylesine aranan bir kadın olmasının nedenini bir türlü anlayamıyordu. Bulabildiği hiç kimsenin yalanlamayacağı biricik açıklama, Nazaret'in dul karısının savaş sanatındaki eksikliklerini sevecenliğiyle bol bol gidermesiydi. O, dünyasını genişlettikçe Florentino Ariza da eski acılarını başka kırık kalplerde dindirmek için kendini dünyasının Araştırdıkça birbirlerini daha seyrek görmeye başladılar. Sonunda acı çekmeyi de unuttular birbirlerini. Florentino Ariza'nın ilk yatak aşkıydı bu. Ama onunla annesinin düşlediği gibi dengeli bir beraberlik kurmak yerine ikisi de yaşama atılmak için yararlandılar bundan. Florentino Ariza kendisi gibi suskun, çelimsiz, üstelik başka bir çağdan kalma bir yaşlı adam gibi giyinen bir erkek için inanılmaz yöntemler geliştirdi. Ama iki üstünlüğü vardı. Biri, kalabalığın içinde bile olsa bir kadının kendisini beklediğini ilk bakışta hemen anlamasıydı. O zaman bile sakınımlı bir biçimde kur yapıyordu ona, çünkü geri çevrilmekten daha utanç verici, daha aşağılayıcı bir şey olmadığını duyumsuyordu. Öteki üstünlüğü, kadınların onun aşka susamış bir adam, bir sokak dilencisi olduğunu hemen anlamalarıydı. Dövülmüş köpek aşağılanmışlığı, iyilik etmenin iş erincinden başka ondan hiçbir şey istemeden, hiçbir şey beklemeden, kayıtsız şartsız boyun eğmeye itiyordu onları. Biricik silahları bunlardı. Bunlarla önemli ama tam bir gizlilik içinde savaşlar verdi. Bir noter titizliğiyle birçok defterler arasında kolayca ayırt edilebilen şifreli bir deftere kaydediyordu onları. Her şeyi dile getiren bir başlığı vardı defterin. Kadınlar. İlk kaydettiği Nazaret'in dulkarısıydı. 50 yıl sonra Fermina Daza kutsal hükümlülüğünden kurtulup özgürlüğüne kavuştuğunda 622 uzun süreli aşk ilişkisinin kaydedildiği yaklaşık 25 defteri vardı. Tek bir acıma sözcüğüne bile değmeyen sayısız gelgeç serüvenlerin dışında. Florentino Ariza'nın kendisi de Nazaret'in duluyla 6 ay süren çılgınca bir aşktan sonra Fermina Daza'nın acısına göğüs gerdiğine inanmıştı. Yalnızca inanmakla da kalmayıp, balayının sürdüğü neredeyse 2 yıl boyunca Transito Ariza'ya birkaç kez söz etti bundan. Sınırsız bir özgürlük duygusuyla buna inanmayı sürdürdü. Ta ki yıldızının parlak olmadığı bir pazar günü onu birden yüreği hiç uyarmadan karısının kolunda yeni dünyasının meraklı bakışları ve övgüleriyle kuşatılmış büyük ayinden çıkarken görünceye dek. Başlangıçta adı sanı belirsiz bir zıpçıktı diye onu aşağılayan, alaya alan soylu bayanlar şimdi kendini onlardan biri gibi hissetsin diye canlarını veriyorlardı. Fermina Daza büyüsüyle esrikleştiriyordu onları. Çağdaş bir evli kadın durumunu öyle hakkıyla benimsemişti ki Florentino Ariza'nın onu tanımak için bir an düşünmesi gerekti. Başka biriydi. Olgun tavrı, yüksek topuklu potinleri, bir doğu kuşunun renklerinde bir tüyle süslü tüllü şapkası, her şeyi değişik sanki olduğundan beri bunlara sahipmiş gibi doğaldı. Her zamankinden daha genç, daha güzel buldu onu Florentino Ariza. Hiçbir zaman olmadığı kadar da anlaşılmaz. İpek giysisinin altında karnının yuvarlaklığını görünce nedenini anlayamadı bunun. 6 aylık gebeydi. Ama onu en çok etkileyen kocasıyla olağanüstü bir çift oluşturmaları, ikisinin de gerçeğin yüzeyinde yüzüyormuşçasına bir akılcılıkla dünyaya egemen olmalarıydı. Florentino Ariza ne kıskançlık duydu ne de öfke. Kendi kendine karşı büyük bir aşağısama duygusuydu duyduğu. Kendini zavallı, çirkin, aşağılık, yeryüzünde yalnızca ona değil hiçbir kadına layık olmayan biri gibi hissetti. Demek dönmüştü. Yaşamının değişmesinden ötürü pişmanlık duyması için hiçbir neden olmaksızın dönüyordu. Tersine, özellikle ilk yıllar geçtikten sonra böyle bir şey duyması için daha az neden vardı. Gerdek gecesine her şeye karşın masumluğun tülleri arasında varmış olması, Fermina Daza'nın durumunda daha da övgüye değerdi. Kuzini Hildebranda'nın yaşadığı eyalete yaptığı yolculuk sırasında yitirmeye başlamıştı masumluğunu. Valledupar'da horozların niçin tavukların arasından koşturduğunu anlamıştı sonunda. Eşeklerin kaba törenlerine tanık olmuş, buzağların doğuşunu görmüş, kuzinlerinin ailede hangi çiftlerin sevişmeyi sürdürdüklerinden, hangilerinin birlikte yaşamayı sürdürdükleri halde nasıl, ne zaman, niçin sevişmeyi bıraktıklarından doğallıkla söz ettiklerini işitmişti. Kendi kendini doyuma ulaştırmaya o zaman başlamıştı. İçgüdüsünün hep bildiği bir şeyi keşfetmenin tuhaf duygusuyla, önce yatağında, odasını bölüşen yarım düzine kuzenini uyandırmamak için soluğunu tutarak, sonra iki eliyle banyonun döşemesine geriye doğru kaykılarak, saçları çözülmüş katırcıların içtikleri cinsten ilk puralarını tüttürerek, her seferinde ancak evlendikten sonra yendiği belli belirsiz bir iç ezinciyle tam bir gizlilik içinde yapıyordu bunu. Oysa kuzinleri yalnızca günde kaç kez yaptıklarıyla değil, orgazmlarının biçimi, boyutlarıyla da övünüyorlardı. Ama bu ilksel törenlerin büyüleyiciliğine karşın kızlığın yitirilişinin kanlı kurban töreni olduğu inancını sürdürüyordu. Öyle ki geçen yüzyıl sonranın en gösterişlisi olan düğünü korkunun eşiğinde geçti. O yıllarda eşi bulunmaz soylu bir adamla evlenmesinin kopardığı gürültüden çok etkiliyordu onu balayı kaygısı. Katedralde büyük ayinde evlenme ilanından söz edilmeye başlandığından beri Fermina Daza, kimileri ölüm tehdidi içeren imzasız mektuplar almaya başladı yeniden. Ama bütün korkusu kızlığının bozulmasının yaklaşması üstüne toplandığından şöyle bir bakıp geçiyordu onlara. Tarihin cilveleriyle olup bitenler karşısında boyun eğmeye alışkın bir sınıfta imzasız mektuplara karşı takılınacak en doğru tavır bu, Fermina Daza bile bile böyle davranmasa da. Mafsal romantizmasından ve hınçtan aşağılanmış, sararıp solmuş kadınlar kümesinde yavaş yavaş beliren değişikliklerde görüyordu bunu Fermina Daza. Çevirdikleri dolapların boşluğunu anlamış, elleri kolları mutfak araç gereçleriyle dolu, önceden haber vermeksizin kendi evleriymiş gibi bir gün ansızın beliriyorlardı küçük Los Avengilios Parkı'nda. Transito Ariza bu dünyanın insanlarını iyi tanıyordu ama bu kez acısını kendi içinde duydu. Müşterilerinin büyük şenliklerin eşiğinde gelip kendisinden küpleri çıkarmasını, fazladan bir faiz karşılığında rehin bırakılmış takılarını, yalnızca 24 saatliğine ödünç vermesini rica ettiklerini biliyordu. Küplerin uzun süredir bu kez olduğu gibi tam takır kaldığı görülmemişti. Adısanı büyük hanımefendiler gölgeli kutsal evlerinden çıkıp ödünç aldıkları kendi takılarıyla yüzyılın sonuna değin görülmemiş görkemlilikte bir düğünde ışıl ışıl ortaya çıkabilsinler diye. Düğünün en büyük övüncü, daha şimdiden bazı yeni sözcüklerden öğrenebildiğine göre, 3 kez cumhurbaşkanlığı yapmış filozof, şair, ulusal marşın söz yazarı Doktor Rafael Nunez'in himayelerinde yapılmasıydı. Fermina Daza, katedralin büyük sunağına, tören giysisinin bir gün boyunca belli belirsiz bir saygınlık havasına bürüdüğü babasının kolunda geldi. Katedralin büyük sunağının önünde, kutsal üçlünün Yüce Perşembe günü sabah saat 11'de, 3 piskoposun kutsadıkları bir ayinle ölüme dek evlilik bağıyla bağlandı. O anda fırtınalı bir gemide, onu unutuş limanına çıkarmayacak olan bir gemide, ateşler içinde sayıklayarak kendisi için ölüm bitmekte olan Florentino Ariza'ya en küçük bir acıma bile duymaksızın. Tören sırasında ve daha sonra düğün boyunca zamkla yapıştırılmış gibi görünen bir gülümseyiş eksik olmadı yüzünden. Kimilerinin yenginin alaycı gülümseyişi diye yorumladıkları, gerçekte ise yeni evli el değmemiş bir gelinin ürküsünü gizlemek için başvurduğu zavallı bir çareydi bu. 16. ayrımın sonu, sayfa 178.